Ayrım 16.
Bu yüzden benim görüşüm o ki her şeyi gerçekten olduğu gibi görmek istiyorsanız kusmanız, çıkarmanız gerekir bunları. Yani kusup bunlardan kurtulmayı başarırsanız artık odun parçasıymış, bilmem neymiş bunlar sorun olmaz size. Her an bir şeyin her yerde sona erdiğini de görmezsiniz. O zaman kolunuzun gerçekten ne olduğunu da anlarsınız. Tabii ilgi duyuyorsanız. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? İzleyebiliyor musunuz söylediklerimi? İzliyorum diye kestirdi attı Nicholson. Esas mesele dedi Teddy, çoğu kişinin çevresini olduğu gibi görmek istememesinden kaynaklanıyor. Her dakika doğmaya, her dakika ölmeye bile bir son vermeyi istemiyorlar. Yepyeni vücuttan istiyorlar yalnızca sürekli durup Tanrı'nın yanında kalmak yerine. Tanrı'nın yanı ise gerçekten güzel. Düşündü bir an. Hiç böyle elma meraklısı bir takım görmemiştim dedi. Kafasını iki yana salladı. Tam o sırada civarda siparişleri toplamakta olan beyaz ceketli bir güverte garsonu Teddy ile Nicholson'ın önünde durarak bir sabah çorbası arzu edip etmediklerini sordu. Nicholson soruyu cevapsız bıraktı. Teddy hayır teşekkürler dedi ve garson geçip gitti. Eğer istemiyorsan bu konuyu hiç tartışmayabiliriz dedi Nicholson. Biraz da hoyrat. Sigarasının külünü silkti. Ama doğru yoksa değil mi? Senin tüm Leidecker sınav grubuna, Walton'a, Pete'e, Larsen'e, Samuels'e ve bütün o takıma kendilerini ne zaman, nerede ve nasıl bir ölümü beklediğini söylediğin. Doğru mu bu yoksa değil mi? İstemiyorsan anlatmayabilirsin ama Boston'da yayılan dedikoduya bakılırsa. Hayır doğru değil dedi Teddy üzerine basa basa. Onlara çok dikkatli olmaları gereken yer ve zamanlardan söz ettim. Ayrıca onlara yaptıkları takdirde kendileri için iyi olacak bazı şeyleri söyledim. Ama hiç öyle bir şey demedim. Onlara öyle kaçınılmaz olan hiçbir şeyden söz etmedim. Tekrar mendilini çıkarıp kullandı. Nicholson Teddy'ye bakarak bekledi. Sonra Profesör Pete'e kesinlikle öyle bir şey söylemedim. Bir kere o beni alaya alıp bir sürü soru soranlardan biri değildi. Aslında Profesör Pete'e bütün söylediğim kendisinin Ocak ayından sonra hocalığı bırakması gerektiğiydi. Hepsi bu kadardı söylediğimin. Teddy arkasına yaslanarak bir an sessiz kaldı. Bütün öbür profesörler kendilerine bütün o söylediklerimi söyleyeyim diye düpedüz zorladılar beni. Röportaj bitip de bant olduktan sonra oldukça geç olmuştu. Hepsi oralarda öyle oturup sigara içerek ısrar üzerine ısrar ettiler. Ama sen Walton'a ya da ne bileyim Larson'a ne zaman nerede ya da nasıl öleceklerini söylemedin mi diye bastırdı Nicholson. Hayır söylemedim diye diretti Teddy. Ben aslında o hikayelerden onlara hiç söz etmezdim. Ama habire lafını açtılar. Başlatan da bir yerde Profesör Walton oldu. Dediğine göre ne zaman öleceğini bilmeyi çok istiyormuş. Çünkü eğer bunu bilirse hangi işi yapmalı, hangi işi yapmamalı, zamanını kendisine en yararlı olacak biçimde nasıl kullanmalı, işte bütün bu gibi şeyleri önceden bilebilirmiş. Sonra da her biri aynı şeyleri söyledi. Bu yüzden ben de onlara birazcık bir şeyler söyledim. Nicholson hiçbir şey söylemedi. Tam olarak ne zaman öleceklerini söylemedim ama. Bu çok yanlış bir dedikodu, dedi Teddy. Söyleyebilirdim. Ama biliyordum ki aslında bunu öğrenmek istemiyorlardı. Yani biliyordum ki her ne kadar din, felsefe filan öğretiyor olsalar da ölmekten bayağı korkuyorlar yine de. Teddy bir an sessizce oturdu ya da geriye yaslandı. Ne büyük aptallık dedi. Oysa tek yapacağın şey öldüğün zaman vücudunun içinden toparlanıp çıkmak. Tanrım her insan bunu binlerce binlerce kez yapmıştır. Hatırlamıyorlar diye hiç yapmadılar demek değil ki ne aptallık. Mümkün mümkün dedi Nicholson. Ama mantıklı olan şu ki ne kadar akıllıca bakarsan bak. Çok aptalca bu diye tekrarladı Teddy. Örneğin 5 dakika sonra yüzme dersin var. Aşağıya havuza indiğimde havuzda hiç su olmayabilir. Bugün ne bileyim suyu değiştirdikleri gün falan olabilir. Ama şu olabilir örneğin. Havuzun kıyısına yürürüm. Dibine şöyle bir bakmak için kız kardeşim de gelir beni aşağıya itiverir. Kafatasım çatlar anında ölebilirim. Nicholson'a baktı Teddy. Olabilir bu dedi. Kız kardeşim henüz 6 yaşında. İnsan olarak öyle çok fazla bir hayat yaşamamış, beni de öyle pek fazla sevmez. Bu pek hala olabilir. Gel gelelim bu olay niye o kadar trajik olsun? Korkulacak ne var yani? Zaten yapmam gereken şeyi yapıyor olacağım. Hepsi bundan ibaret öyle değil mi? Nicholson belli belirsiz somurdandı. Senin açından bir trajedi olmayabilir ama herhalde annenle baban için çok üzücü bir şey olur dedi. Hiç bunu düşündün mü? Elbette düşündüm dedi Teddy. Ama yalnızca onların insanın başına gelen her şeye bir isim ve duygu yüklemelerinden. Bunları söylerken yine elleri bacaklarının altındaydı. Ellerini çıkarıp kollarını şezlong kenarlarının üstüne uzattı. Nicholson'a baktı. Sven'i tanıyor musunuz? Spor salonuna bakan adam hani diye sordu. Nicholson'dan baş işaretiyle evet gelene kadar bekledi. Şimdi. Sven bu akşam rüyasında köpeğin öldüğünü görse çok çok kötü bir gece geçirmiş olacak. Çünkü o köpeği çok seviyor. Ama sabah uyandığında her şeyin yolunda gittiğini görecek. Yalnızca bir rüya olduğunu anlayacak o zaman. Nicholson başıyla onayladı. Tam olarak anlatmak istediğin ne? Anlatmak istediğim şu. Eğer köpeği gerçekten ölseydi de gene tamamen aynı şey olacaktı. Tek farkı o bunu bilmeyecekti. Yani kendisi de ölene kadar uyanmayacaktı. Nicholson dalmış gitmiş, sağ elini kullanarak ensesinde yavaş hassas bir masaj uyguluyordu. Parmakların arasında henüz yakılmamış yeni bir sigarayla şezlong koluna dayalı sol eli parıl parıl güneş altında garip biçimde beyaz ve cansız görünüyordu. Teddy birden ayağa kalktı. Korkarım gitmek zorundayım artık dedi. Yüzü Nicholson'a dönük olarak şezlongun ayak uzatma yerine hafifçe ilişti, tişörtünü belinden içeri soktu. Yüzme dersime yetişmek için sanırım 1,5 dakika bir şey kaldı dedi. El güvertesinin ta en sonunda. Sorabilir miyim acaba? Profesör Pitt'e yılın 1. gününden sonra hocalığı bırakmasını neden söyledin diye sordu Nicholson biraz damdan düşer gibi. Bob Pitt'i tanırım. Bu yüzden soruyorum. Teddy lezar kemerini sıktı. Tek nedeni onun hayli ruhani bir kişi olması ve şu sıralar öğrettiği birçok şeyin eğer gerçekten manevi bir ilerleme kaydetmek istiyorsa kendisi için fazla yararlı olmaması. Bütün bunlar fazlasıyla uyarıyor onu. Artık kafasının içini daha fazla ıvır zıvırla doldurmak yerine kafasının içindeki her şeyi dışarı atma vakti gelmiş onun. Eğer isterse bir tek bu yaşamında bile elmanın büyük kısmından kendini kurtarabilir. Çok iyi meditasyon yapıyor. Teddy kalktı. Artık gitsem iyi olur dedi. Çok gecikmek istemem. Nicholson gözlerini kaldırıp ona baktı. Bakışlarını üzerinde tutarak onu gitmekten alıkoydu. Eğer eğitim sistemini değiştirebilseydin neler yapardın diye belirsiz bir soru attı ortaya. Hiç düşündün mü? Gerçekten gitmek zorundayım dedi Teddy. Bir tek bu soruya cevap ver dedi Nicholson. Eğitim benim göz bebeğim aslında. Eğitim dersi veriyorum. Bunun için soruyorum. Ne yapardım pek bilmiyorum dedi Teddy. Yalnız şundan kesinlikle eminim ki eğitime okulların genellikle başladıkları şeylerle başlamazdım. Kollarını göğsünde kavuşturup şöyle bir an düşündü. Galiba önce bütün çocukları bir araya toplayıp onlara nasıl meditasyon yapıldığını gösterirdim. Onlara sadece adlarının ne olduğu falan gibi şeyleri değil, önce kim olduklarını nasıl öğreneceklerini öğretirdim. Belki bundan bile önce ana babalarından ve başka herkesten ne öğrenmişlerse hepsini kafalarından boşaltmalarını sağlardım. Yani ana babaları onlara bir tek fil büyüktür demiş olsa onu da kafalarından boşaltmalarını sağlardım. Fil yalnızca başka bir nesnenin, örneğin bir köpeğin ya da bir hanımefendinin yanında düşünülürse büyüktür. Teddy yeniden durdu, bir an düşündü. Onlara filin bir gövdesi vardır bile demezdim. Bulabilirsem bir fil gösterebilirdim belki onlara. Ama fil hakkında, filin onlar hakkında bildiğinden daha fazla bilgileri yokken bırakırdım öylece filin yanına yaklaşsınlar. Çimenler için, başka şeyler için de aynı şeyleri yapardım. Onlara çimenin yeşil olduğunu bile söylemezdim. Renkler birer addan ibarettir. Diyeceğim, eğer onlara çimen yeşildir derseniz, çimenin belli bir görünüşü, sizin gördüğünüz görünüşü olmasını beklemeye başlarlar. Oysa en az bunun kadar doğru, hatta daha doğru bir görünüş olabilir. Bilmiyorum, ana babalarının, herkesin ısırttığı elma parçacıklarının her birini kustururdum onlara. Genç bir cahil cühela kuşağı yetiştiriyor olma tehlikesi yok mu sence bu işte? Neden olsun? Bir filden daha cahil olmayacaklar ki. Ya da bir kuştan, bir ağaçtan, dedi Teddy. Bir şeyin belli bir tarzda davranıyor olması yerine belli bir tarzda var olması onun cahil olduğu anlamına gelmez. Gelmez mi? Tabii ki gelmez, dedi Teddy. Ayrıca bütün o fasafisoyu, isimleri, renkleri, nesneleri öğrenmek istiyorlarsa, eğer canları isterse büyüyünce öğrenebilirler. Ama ben onların şeyleri gerçek bakma biçimleriyle görerek işe başlamalarını isterdim. Bütün o diğer elma yiyicilerin baktıkları gibi değil. Demek istediğim yalnızca bu. Nicholson'a yaklaşarak elini uzattı. Şimdi gitmem gerek gerçekten. Sizle tanıştığıma... Bir saniye otursana bir dakika, dedi Nicholson. Büyüyünce araştırmaya yönelik bir şeyler yapmak isteyebileceğini düşündün mü hiç? Tıp araştırması ya da bu türden bir şey. Bana kalırsa bu akılla sen sonunda... Teddy oturmadan cevap verdi. 1-2 yıl önce bir kez düşünmüştüm, dedi. Birçok doktorla konuştum. Kafasını iki yana sallayıp. Pek ilgimi çekeceğini sanmıyorum. Doktorlar fazla yüzeyde kalıyorlar. Sürekli hücrelerden filan söz ediyorlar. Ya, hücre yapısına fazla önem vermiyorsun demek. Elbette veriyorum. Ama doktorlar hücrelerden sanki kendi başlarına sınırsız önemleri varmış gibi söz ediyorlar. Sanki hücreler ait oldukları kişiden tümüyle bağımsızmışlar gibi. Teddy alnına düşen saçlarını eliyle geriye itti. Ben kendi vücudumu kendim büyüttüm dedi. Bu işi benim adıma başka biri yapmadı. Öyleyse kendi vücudumu kendim büyüttüysem nasıl büyüttüğümü de bilmiş olmam gerekir. Bilinçsizce en azından. Nasıl büyüttüğüme dair bilinçli bilgiyi son birkaç yüz bin yıl içinde unutmuş olabilirim. Ama bilgi hala orada duruyor. Çünkü besbelli ki ben bunu kullanmışım. Bütün bu bilgiyi, bilinçli bilgiyi demek istiyorum, geriye getirmek için bu yoğun meditasyon ve boşalım gerekli. Ama istenirse mümkün bu. Eğer yeterince açılabilirsen. Birden eğilip Nicholson'ın sağ elini şezlongun kolunun üzerinden aldı. Yalnızca bir kez nezaketle sıkarak, hoşça kalın, benim gitmem gerek dedi. Şezlongların arasından öylesine hızlı uzaklaşmaya başladı ki Nicholson bu kez onu alıkoyamadı. Teddy gittikten sonra Nicholson elleri iskemlenin kenarlarına dayalı, parmakları arasında hala yanmamış sigarası kımıldamadan öylece durdu bir iki dakika. Sonunda sağ elini kaldırıp yakasının açık olup olmadığını kontrol ediyormuş gibi bir hareket yaptı. Daha sonra sigarasını yaktı, yeniden hareketsiz kaldı. Sigarasını sonuna kadar içti. Sonra aniden bir ayağını oturduğu yerden yana sarkıttı, sigarasının üzerine bastı, ayağa kalktı ve şezlongların arasından geçerek hızla uzaklaştı. Geminin önüne doğru giden basamaklardan adeta koşar adımlarla gezinti güvertesine indi. Orada hiç durmadan daha aşağıya, ana güverteye doğru gene hızla ilerlemeye başladı. Sonra A güvertesine indi, sonra B güvertesine, sonra C güvertesine, sonra da D güvertesine. D güvertesinde öne doğru giden basamaklar bitiyordu. Nicholson bir an durakladı, belli ki yolunu kaybetmişti. Ama kendisine yardım edebilecek birini kestirmişti gözünü. Ara geçidin ortalarında, gemi mutfağının hemen dışında bir kadın kamarot iskemleye oturmuş, elinde sigarasıyla dergi okuyordu. Nicholson ona yaklaştı, soracağını kısaca sordu, teşekkür etti. Birkaç adım daha atarak üzerinde havuza gider yazan ağır demir kapıyı açtı. Kapı dar, halısız basamakları olan bir merdiveni açılıyordu. Henüz aşağı inen merdiveni yarılamamıştı ki kulakları parçalayan uzun bir çığlık duydu. Küçük bir kız çocuğunun çığlığıydı bu. Gayet açıktı. Adeta fayansla kaplı dört duvar arasında yankılanıyormuş gibi öylesine tiz, yankılı bir çığlık. Patricia Highsmith, Kurban. Nihal Yayın Obalı çevirisi. Her şey sarı saçlı minik tombik Catherine 4-5 yaşlarındayken başladı. Annesiyle babası onun yaşıtlarından çok daha sık düştüğünü, incindiğini, tehlikeli kazalar yaptığını fark ettiler. Catherine'in neden böyle durmadan dizleri sıyrılıyor, burnu kanıyordu? Çocuk neden böyle durmaksızın annesine kendini acındırmak için feryadı basıyordu? Neden daha 8 yaşına varmadan iki kez kolunu kırmıştı? Gerçekten de neden? Özellikle de Catherine ev dışında oynamaya pek meraklı olmadığına göre. Ev içinde oynamayı bin kat yeğlerdi o. Örnekse, annesi yokken onun giysilerini giyinmeye bayılırdı. Uzun elbiseler, yüksek ölçüler giyer, annesinin tuvalet masasının başında makyaj yapardı. Bu tür girişimlerden ikisi, Catherine'in etekleri ayakkabılarına takılarak merdivenden aşağı düşmesine neden olmuştu. Salondaki boy aynasında kendisine bakmaya giderken. Kol kırılmalarından birinin nedeni de buydu. Catherine şimdi 11 yaşındaydı ve annesinin giysilerini giyip oyun oynamaktan çoktan vazgeçmişti. Boyuna 10 santim ekleyen kendi apartman topuklu ayakkabıları vardı artık. Üstü dudak boyaları, fondötenler, bigudiler, saç maşaları, şampuan boyalar, takma kirpiklerle kaplı özel tuvalet masası, hatta bir kaide üzerinde duran takma saçı. Bu saç, Catherine'in 3 aylık harçlığına mal olmuş, hatta bunun üstüne annesiyle babası $20 eklemek zorunda bile kalmışlardı. Catherine'in babası Vic, ''Neden 30 yaşında koca kadınlara benzemek istiyor anlamıyorum.'' diyordu. ''Önünde daha çok zamanı var.'' Canım o yaşta normaldir diyordu annesi Ruby pek de normal olmadığını bile bile. Kitty oğlan çocukların onu durmadan rahatsız ettiğinden yakınıyordu. Bir akşam anne babasına beni hiç rahat bırakmıyorlar ki dedi. Şu çürüklere bakın kuzum. Kitty sırtındaki renk renk naylon bluzun eteğini kaldırdı. Kaburgaların üstündeki iki çürüğü gösterdi. Apartman topuklarının üstünde biraz tingildek yürüyordu. Bu ayakkabılara hiç uymayan daha çok izci çocuklarını andırır diz boyu sarı çoraplar giymişti. O sırada tabakları kurulamakta olan Witch, aman dedi, şunlara bir bakar mısın Ruby? Kitty bir yerlerden düşmediğinden emin misin sen? Bulaşık başındaki Ruby, kızının mor sarı çürüklerini pek önemsemedi. Ne açık kırıklar görmüştü o. Kitty, oğlan çocuklar beni yakalayıp sıkıyorlar diye sızlandı. Vic kuruladığı tabağı neredeyse yana atıyordu ama kendini tuttu. Usulca dolaptaki tabakların üstüne bıraktı. Kitty, Sabahın saat 9'unda okula takma uzun kirpikle gidersen başka ne bekleyebilirsin? Biliyor musun Ruby, suç onun kendisinde. Gelgelerin Mick ne yapsa Ruby onun düşüncesine katılmıyordu. O yaşta normaldir gibilerinden bir şeyler söyleyip duruyordu. Vic kendisi 13-14 yaşlarında bir oğlan çocuğu olsa Kitty'yi itici bulacağı kanısındaydı. Gene de yeni yetme oğlanların Kitty'yi kolay ve teşne bir av olarak göreceklerini kabul ediyordu. Bunu anlatarak Ruby'nin kızına biraz söz geçirmesini sağlamak istedi. Vic, canımın içi, biliyor musun, aşırı korumacı bir babasın sen, dedi Ruby. Sık rastlanan bir sendromdur, seni suçlamak istemem. Ne var ki Kitty konusunda biraz rahatlamalısın, yoksa işleri daha da beter edeceksin.
Kitty'nin yuvarlak mavi gözleri, doğuştan uzun kirpikleri vardı. Bükümlü hokka ağzının uçları sık sık tatlı ve uysal bir gülümseyişle yukarı doğru kıvrılırdı. Okulda biyoloji dersinde iyi bir öğrenci, kurbağaların dolaşım sistemlerinin, sprigorilaların mikroskop altında havuç dilimlerinin falan resimlerini çizmekte ustaydı. Biyoloji öğretmeni Miss Reynolds onu seviyor, ona broşürler, dergiler getiriyordu. Kitty de bunları okuyup geri veriyordu. Derken yaz tatilinde 12'sine basmak üzereyken Kitty hiç nedensiz otostop yapmaya başladı. Yöre çocukları 15 kilometre kadar ötedeki göle gidiyor, burada yüzüp balık avlıyor, kanoya biniyorlardı. Vic, Kitty otostop yapma sakın diyordu. Çok tehlikelidir. Zaten göle günde 2 otobüs kalkıyor, hem gidişte hem gelişte. Gel gelelim, Kitty ille de otostop yapıyordu. Kaderine koşarak giden kuzu yavruları gibi diye düşünüyordu Vic. Erkek arkadaşlarından biri 15 yaşındaki Joy, Kitty'yi pekala götürebilirdi. Arabası da vardı. Ama Kitty baş parmağını kaykıltıp kamyon şoförleriyle otostop yapmayı yeğliyordu. İlk kez ırzına geçilmesi de böyle oldu zaten. Kitty göl kıyısında büyük olay çıkardı. Yaya olarak geldi oraya. Sonra gözyaşlarına boğularak ırzıma geçtiler benim, dedi. Korucu Bill Owens hemen Kitty'den adamı ve sürdüğü kamyonun türünü tanımlamasını istedi. Kızıl saçlıydı, dedi Kitty gözyaşlarının arasından. 28 yaşlarında vardı. İri yarı güçlü bir adamdı. Bill Owens, Kitty'yi kendi arabasıyla en yakın hastaneye götürdü. Burada Kitty'ye dondurmalar ikram edildi. Gazeteciler resimlerini çektiler. O da gazetecilerle doktorlara başından geçenleri anlattı. Kitty 3 gün evde kaldı. El üstünde tutulup şımartıldı. Doktorlar onun tecavüze uğramış olduğunu doğruladılarsa da esrarengiz kırmızı saçlı ırz düşmanı hiçbir zaman bulunamadı. Sonra Kitty gene okula gitti. Gene giyinip kuşanmış, süslenip püslenmiş olarak. Apartman topuk, fondöten, tırnak cilası, parfüm, dekolte yaka. Yeni yeni çürükler edindi. Evde telefon susmak bilmiyordu. Oğlan çocukları onunla çıkmak istiyorlardı. Kitty bazen gizlice evden kaçıyor, bazen de çocukları vaatlerle oyalayıp ekiyor. Bu da onların yaya olarak ya da arabalarıyla evin önünde dolanmalarına yol açıyordu. Vic'e göre tiksindirici bir şeydi bu ama elinden ne gelirdi? Ruby, çok doğal bu, Kitty popüler de ondan böyle oluyor, deyip duruyordu. Noel tatili gelip çattı, hep birlikte Meksika'ya gittiler. Avrupa'ya gitmek istemişlerdi ama Avrupa çok pahalıydı. Arabayla Juarez'e gidip sınırı geçerek Guadalajara üstünden Meksiko City'ye yollandılar. Kadın erkek bütün Meksikalıların gözleri Kitty'de kalıyordu. Bu kız besbelli hala çocuk yaştaydı, oysa kadınlar gibi giyinmişti. Meksikalıların neden bakıp durduklarını Vic biliyorsa da Ruby anlamıyor gibiydi. Ne sesi tavırlı şeyler şu Meksikalılar, diyordu. Vic de içini çekiyordu. Kitty'nin kaçırılması işte böyle bir iç çekiş sırasında gerçekleşmiş olabilir. Vic ile Ruby daracık bir kaldırımda otellerine doğru yürümekteydiler. Kitty de arkalarından geliyordu ama dönüp baktıklarında onu göremediler. Ruby, dondurma alacağım dememiş miydi diyerek öbür köşeye koşup dondurmacı var mı diye bakmaya davrandı. Vic, ben öyle dediğini duymadım, diye yanıtladı. Telaşla dört bir yana bakındı. Görünürde resmi giyimli adamlardan, çoğu ellerinde çıkınlar taşıyan beyaz pantolonlu, sombrerolu birkaç köylüden ve alışverişe çıkmış ev kadınlarından başka kimse yoktu. Nerede polis bulabilirdi acaba? Yarım saat boyunca Vic ile Ruby dertlerini iki polise anlattılar. Polisler onları dikkatle dinleyip Kitty'nin tanımlamasını not ettiler. Hatta Vic cüzdanından kızının bir de fotoğrafını çıkardı. ''Daha 12'sinde ha? Sahi mi?'' dedi polislerden biri. Vic fotoğrafı ona verdi. Bir daha da geri alamadı. Gece yarısına doğru Kitty otele döndü. Kirpaz içinde yorgundu. gene de anne babasının odasına gitti. Tecavüze uğramış olduğunu söyledi onlara. Bu arada otel yöneticisi birkaç saniye önce telefon ederek bildirmişti. Kızınız döndü, dosdoğru asansöre binip yukarı çıktı, bizimle konuşmadı. Katie annesiyle babasına hoş bir adamdı, İngilizce biliyordu diye anlattı. Otomobilinde maymun varmış, ona bakmamı istiyordu. Kuşku çekici bir tipi yoktu bence. Maymun mu dedi Vic. Katie, evet ama maymun falan yokmuş diyerek ağlamaya başladı. Arabayı sürdü, uzaklaşıp gitti ondan. İngilizce konuşan hoş bir adamı arayıp bulmak, bulsalar bile Meksika mahkemeleriyle cebelleşmek düşüncesi Vic ile Ruby'yi yıldırıyordu. Katie'yi alıp Amerika'ya döndüler. İyimser olmaya, yani Katie'nin gebe kalmadığını ummaya çalışarak. Katie gebe kalmamıştı. Annesiyle babası onu kendi doktorlarına götürdüler. Sorun öyle sürüp sürüştürmesinde dedi doktor. Yaşından daha büyük gösteriyor. Vic bilmez miydi bunu? Dramın asıl esaslısı ise bir sonraki yıl gerçekleşti. Dipkapı komşularına genç bir doktor bir aylığına konuk gelmişti. Adı Norman olan bu genç evin hanımı Marian'ın akrabasıydı. Katie Norman'a hasta bakıcı olmak istediğini söyledi. Norman da kitaplar verip hemşirelik mesleği üzerine konuşarak genç kızla baş başa saatler geçirmeye başladı. Derken günün birinde Katie ağlayarak eve koştu ve Norman'ın haftalardır onu baştan çıkarmaya çalıştığını, birlikte kaçmalarını istediğini, kaçmazsa onu kaçırmakla tehdit ettiğini söyledi. Ruby beyninden vurulmuşa döndü. Gene de şaşkınlıktan çok tuhaf bir sıkılganlığa kapılmış gibiydi. Ona kalsa belki Katie'nin komşuya gitmesini yasaklamakla yetinip kimseye hiçbir şey söylememeyi seçerdi. Ama Katie her şeyi Marian'a söylemişti bile. Katie'den iki dakika sonra da Marian geldi. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Korkunç bir şey. Norman'ın böyle bir şey yapacağına inanasım gelmiyor. Ama doğru olsa gerek. Çünkü kaçıp gitmiş. Çantasını anında hazırlamış. Ama bazı şeyleri burada kalmış. Bu kez Katie gözyaşlarını silmedi. Günler güne akıttı durdu. Norman'ın onu zorla yaptırttığı, anlatmaya dilinin varmadığı şeyleri anlatıyordu. Söylenti mahalleye yayıldı. Marian, Norman'ın Chicago'daki dairesinde de olmadığını söylüyordu. Oraya telefon etmiş, yanıt alamamıştı. Polis soruşturmaya başladı. Bunu kimin başlattığını bilen yoktu. Ne Vic başlatmıştı, ne Ruby, ne de Marian ya da kocası. Sonunda Norman, yüzlerce kilometre ötedeki bir otele sığınmış durumda bulundu. Kendi adını kullanmıştı. Polis, küçük yaştaki çocukların korunmasıyla ilgili resmi bir kurum adına suç duyurusunda bulundu. Katie'lerin kasabasında dava açıldı. Katie mahkemenin her dakikasının tadını çıkardı. Her gün ifade verecek olsa da olmasa da mahkemeye gidiyordu. Hanım hanımcık giyinmiş olarak, makyajsız, takma kirpiksiz, yalnız dibinden köklerinin koyu rengi görünmeye başlamış aşırı sarı, permalı saçının kıvırcığı bir türlü açılmıyordu. Tanık yerine çıktığında gereken sözcükleri söylemeye dili varmıyormuş gibi yaptığı için iddia avukatı bu sözcükleri kendisi önermek zorunda kalıyor. Katie de evet diye mırıldanıyor ve bunu yargıç duyabilsin diye çok zaman yüksek sesle yinelemesi isteniyordu. Dinleyenler başlarını sallayıp Norman'ı yuhalıyorlardı. Öyle ki davanın sonunda onu linç edecek kerteleye gelmişlerdi. Norman'la avukatının tek ellerinden gelen suçlamaları yatsımaktı. Çünkü ortada tanık yoktu. Norman küçük yaşta birine cinsel tacizde bulunmak ve onu eyalet sınırlarının ötesine kaçırmaya kalkışmak suçundan 6 yıla mahkum oldu.